Ayrım 31.
Kiene sorulacak olursa yapacağı önemli işler yanında ölü bir Treyze'nin yükü ona ağır gelmeyecekti. Kadının adı kilisenin arkasındaki saman pazarından kitap bölümünün girişine dek bir an bile körün belleğinden kımıldamadı. Körün aklı ve belleği savaşta yaralandığından beri yalnız ve yalnız kadın at ve bedenlerini işlerdi. Gözleri fal taşı gibi açık olduğu halde çıplak Treyze'nin ardında duran ve şeytansı bir hazla onu izleyen kör, camlı kapıyı hızla açar açmaz kadının adını bağırdı, koştu, Kiene yaklaştı ve şefin söylediklerini yerine getirmek üzere Kiene'nin ayaklarına basmaya başladı. Kiene renkten renge girdi. Treyze'nin geldiğini gördü. Kaçmıştı demek. Mavi etekliği parlıyordu. Deli kadın etekliği çivitlemiş, kolalamıştı. Kolalamış ve çivitlemişti. Kiene'nin yüzü de çivit mavisine döndü. Eli ayağı kesildi. Kadın onu arıyor, onu istiyor. Etekliğine yeni kola istiyor. Polis nerede? Onu hemen bir yere kapatmalı. Halka zarar verir, kitaplığı korumasız bıraktı. Polis, polis, nerede şu polis? Ha, polisler 10.40'a dek gelmeyecekler. Ne büyük bir felaket bu. Ah, Fişer'le burada olsaydı keşke. Hiç değilse Fişer'le olsaydı. Korkmazdı. Bunun ikiz kardeşi Fişer'le'nin karısı. Ne yapılacağını bilir. Onunla başa çıkar o, onu yok eder. Mavi teklik, korkunç bir şey bu, korkunç. Neden ölmüyor sanki? Neden ölmüyor? Ölmesi gerek. Şu anda camlı kapının içinde. Kiye'nin yanına gelmeden, ona vurmadan, ağzını açamadan ölmeli. Onun ölümü için 10 kitap feda olsun. 100 kitap. Hayır, 100 değil, yarım kitaplık, bütün kitaplık. Fişerli'nin kafasındaki kitaplığın tümü. Bu kadara da ölür herhalde. Sonsuza dek ölür. Çok kitap. Ama söz veriyor, ant içiyor. Tüm kitaplığı teslim edecek. Ama buna karşılık ölmeli Treyze. Ölmeli, ölmeli. Tam anlamıyla ölmeli. Ne yazık ki öldü dedi kör gerçek ve içten bir üzüntüyle. Ve size selamlarını yolladı. Kiyen bu sevinç verici haberi en azından 10 kez dinletti adama. Ayrıntıları öğrenmek istemiyordu. Haberin kendisi yeterdi, artardı. Söylenenin yanlış anlamadığını, düş görmediğini ya da bir başkasıyla karıştırmadığını iyice kavradıktan sonra beyefendinin bundan emin olup olmadığını ve haberi nereden öğrendiğini sordu. Adamın yaptığı iyiliğe karşılık ona kibar davranıyordu. Kör kızmıştı. Treyze öldü ve size selamlarını yolluyor diye yineledi. Bu yaratığı görür görmez düşleri yok olmuştu. Haberi güvenilir bir kaynaktan almıştı ama adını veremezdi. Paket karşılığında 4500 şilin istiyordu. Ancak paketi de geri götürmesi gerekliydi. Kiyen borcunu ödemeye davrandı hemen. Adamın az önce vaat edilen kitaplığı isteyebileceğinden korkuyordu. Ne şanssızlık, bu sabah kitaplığın tümünü kendi sorumluluğuna almıştı Fişer'le. Verdiği sözü hemen yerine getirmesi olanaksızdı. Fişer'le burada değildi. Kitapların tümünü anında nasıl ortaya döksündü? Her olasılığa karşı bu iyi haberi getireli bir an önce oradan uzaklaşması için çabucak ödeme yaptı. Nerelerde olduğu belirsiz Fişer'le bakarsın bir tehlike kokusu alır, onu uyarmaya gelirdi de kitaplık elden giderdi. Söz vermişse vermişti. Bir kitaplık dünyadaki en büyük vaatten daha değerliydi. Kör parayı yavaşça saydı. Böylesine büyük bir paraya bir bahşiş istemeye değerdi. Evet, bir bahşiş isteyebilirdi ama artık dilenci değildi ki. Büyük cirolar yapan bir firmada çalışıyordu şimdi. Şefini çok seviyordu çünkü düğme meselesini kesmişti. Şimdi bahşiş olarak diyelim bir yüzük istese kendisine birkaç kadın birden alırdı. Şef buna bir şey demezdi. Eskiden olduğu gibi çukurlaştırdığı elini uzattı ve dilenci olmadığını ama gene de bahşiş alabileceğini söyledi. Kiyen kapıya bir göz attı. Bir gölgenin yaklaşmakta olduğunu sandı. Adamın eline bir banknot sıkıştırdı. Bu bir yüzüktü. Adamı koluyla itti ve gidin şimdi. Çabuk gidin. Çok çabuk. Çok diye rica etti. Kör beceriksizliğine yanacak vakti bulamadı. Daha çoğunu isteyebilirdi. Ama başına konan devlet kuşunun getirecekleri aklını başından almış olduğundan elini gene uzatmayı akıl edemedi. Sesli sesli konuşarak Fişerli'nin yanında bitti. Bizimki aşk ve para uğruna kendinden iyice geçmiş olan körün tatlı sözcüklerinden çok yaptığı hilenin etkilerini duymak istiyordu. Parayı elinden almadan önce biraz duraksadı. Birden kapmadı parayı. Küçük bir parayla ve büyük bir düş kırıklığıyla karşılaşabilirdi. %100 başarıya ulaştığını görünce öyle şaşırdı ki neredeyse kendinden geçiyordu. Parayı 2-3 kez dikkatle saydı. Tekrar tekrar şu sözleri söylüyordu. İşte sana bulunmaz bir insan, vay canına. Yaman adamsın be. Fişerli evladım, böyle adamlar dünyaya her gün gelmez. Aç gözünü. Kör söz konusu adamın kendisi olduğunu sandı ve sol cebindeki 100 şilini anımsadı. Parayı cücenin burnuna indirdi ve bana verdiği bahşişe baksan hele şef dedi. İstemeden verdi. 100 şilin bahşiş veren adam iyi adamdır. Ve nasıl olduysa Fischer'le yeni firmasının yönetimini ele aldığından bu yana ilk kez ganimetin bir kısmının elinden kaçmasına göz yumdu. Düşmanının yamanlığı onu öylesine kendinden geçirmişti ki. Derken gezgin satıcı çıka geldi. Dünkü gibi sonuncuydu. Adamın asık yüzü Kür'ün bayağı canını sıktı. Doğuştan nazik bir insan olduğundan ona da bir bahşiş istemesini önermiştim. Bu kez şef duydu. Gezgin satıcı bu saman altından su yürüten, kendi çıkarından başka hiçbir şey düşünmeyen herif yanına yaklaşır yaklaşmaz, düşlerinden hemencecik uyandı ve satıcıya bağırdı. Hele bir, hele bir iste gösteririm gününü. Kurbansa şaşkın bir halde, ister miyim hiç dedi. Kısa bir süre uyumuş olmasına karşın dünden beri gözle görülür ölçüde çökmüştü. Şiddet hiçbir sorunu çözemeyecek, hiçbir şey elde edemeyecekti. Bunu açıkça görmüş bulunuyordu. Evet, gerçek paketin kilisede gizlenmiş olduğuna kesinlikle ve sarsılmaz bir biçimde inanıyordu hala. Ne var ki paket hiç kimsenin bulamayacağı kadar iyi gizlenmişti. Bu yüzden başarıya varamayacağına karar verdi ve başka bir yolu denedi. Fischer'e kadar küçük olmaya ve böylece onun kafasına girmeye ya da hatta daha küçük olup paketin içine sığmaya dünden razıydı. Paketin içine girer, satış işlerini oradan yönlendirirdi. Çılgınlık, deli miyim ne dedi kendi kendine, hiç kimse bir cüceden daha küçük olamaz. Ancak paketin gizlenme yeriyle cücenin yapısı arasında akıl almaz bir bağ, çözülmez bir düğüm vardı. O bunu anlamayacak kadar akılsız değildi. Ötekiler uyurken o uyanık duruyordu. Uyku saatlerini uyanık durulan saatlerin üstüne koy, onun ötekilerden ne kadar daha akıllı olduğu ortaya çıkar. Bunu biliyordu. Bilmeyecek kadar akılsız değildi. Ama gene de bütün bu akıldan, diyelim ki 2 haftalığına kurtulmak, bugünlerde pek revaçta olan tüm çağdaş kolaylıklara sahip bir huzur evinde başkaları gibi uyumak, bütün o zaman boyunca uyumak için neler vermezdi. Onun gibi biri şöyle azıcık dolaşır, bir yığın şey duyardı. Başkaları da duyardı aynı şeyleri ama onlar uyuyup yitiyorlardı duyduklarını. O hiçbir şeyi uykuda yitirmezdi. Uyumazdı çünkü. Bu yüzden de duyduğu her sözcüğü anımsardı. Kör Fischer'in ardından ona işaretler ediyor, 100 şilinlik banknotu yukarı tutup ona gösteriyor, dudaklarını sessizce kımıldatarak bahşiş konusundaki önerilerini yineliyordu. Gezgin satıcının yenik dönmesini istemezdi çünkü onunla kadınları konusunda bir iki söz etmek istiyordu. Şefin böyle şeylerden çaktığı yoktu, o sakat bir cüceydi. Lağımcı kendi moruğu yüzünden silmiş bir korkaktı, başkasının elini süremezdi. Karısından ayrı yaptığı tek şey içmekti yalnızca. En iyisi bu yeni durumdan ötekilere söz etmemeliydi. Hepsi de bir şey isteyecek, bir bakacak, gözünü açıp kapayıncaya dek bütün o paradan kendine ancak tek bir kadına yetecek kadarı kalacaktı. Yalnızca gezgin satıcıya söylemeliydi olayı. O kimseye söylemezdi. Ona bir şey söyledin mi ağzını açmıyordu. En iyisi onunla konuşmaktı. Bu arada kendisiyle konuşulacak kişi işini düşünmekteydi. 2000 şilin gibi büyük bir para isteyecekti. Cücenin iş arkadaşı ona daha önce oraya gidip gitmediğini sorsa şöyle diyecekti. Aa elbette, hem de aynı paketle beni unuttunuz mu? Eğer bayrak direği bir şeyler yapmaya kalkarsa parayı da almadan oradan hızlı uzaklaşmalıydı. Tehlike halinde paketi bile orada bırakıp kaçmalıydı. Bayrak direğinin adeti silahını çekip 1-2 kurşun sıkmaktı. Paket önemli değildi. İçindeki kitaplar pek öyle değerli değildi. İş arkadaşı normale dönüp de söz anlar hale gelince Fischer'le onunla işleri çözümleyecekti. Şef bu şeytansı yöntemle gezgin satıcıyı sepetlemeyi tasarlamıştı. Gezgin satıcının aynı kitaplarla yeniden karşısına çıkması ve utanmasız istemlerde bulunması karşısında öfkelenecekti Kien kuşkusuz. Fischer'le karşısında öfkeden kudurmuş bir Kien görmekteydi. Kendisini domuz silkip işçisine dostça bir sırıtmayla yol verirken görüyordu. Ortağım bundan böyle senin iş yapmayacaktır. Ben ne yapayım? Korkarım sana yol vermek zorundayım. Ona hakaret etmişsin öyle diyor. Ne yaptın öyle? Artık bir yararı yok gidebilirsin. 1-2 yıla kadar kendime başka bir ortak bulacağım. O vakit seni işe alırım. O güne dek başının çaresine bak. Ben de senin için bir şeyler ayarlamaya çalışırım. Gezgin satıcıları severim doğrusu. Ortak senin bayağı bir insan olduğunu, saman altından su yürüttüğünü, kendi çıkarından başka hiçbir şeyi düşünmediğini söylüyor. Ne demek istiyor ne bileyim. Hadi şimdi git bakalım. Fischer'le her şeyi iyice hesaplamıştı. Ama Treize'nin ölüm haberinin yaratacağı tepkinin büyük olacağı aklına gelmemişti. Gezgin satıcı, gülmeyi bir an bile elden bırakmayan, hatta en ciddi işleri yaparken bile gülen, o büyük parayı bir gülümsemeyle ödeyen, çok etkilenmiş bir iş ortağı bulmuştu karşısında. Ortak parayı da çıkarıp verdikten sonra gene gülmeyi elden bırakmayarak sizi bir yerden gözüm ısırıyor dedi.
Benimki de sizi ısırıyor diye yanıtladı onu satıcı kabaca.
Kendisine gülünmesinden bıkmıştı. Bu iş arkadaşıyı onunla aday ediyordu ya da deliydi.
Amelinden böyle büyük paralar geçtiğine göre birincisi daha olasıydı.
Daha önce nerede karşılaşmıştık diye sordu Kiyen gülümseyerek. Kendisine kitaplığı vaat etmediği ve onu tanımayan zararsız birine yüzüne gülen talihinden söz etmek gereksinmesi duyuyordu. Kilisede karşılaştık diye yanıtladı onu satıcı. Karşısındaki bayın dost çilgisi karşısında yelkenleri suya indirmişti. Bu zengin adamın kilise sözcüğünü duyunca ne tepki göstereceğini merak ediyordu. Belki işi tümüyle ona devrederdi birden. Kilisede diye yineledi Kiyen. Sonra da aa evet kilisede diye ekledi. Hangi kiliseden söz ettikleri konusunda hiçbir fikri yoktu. Size bir şey söyleyeceğim. Karım öldü. Solgun yüzü ışıl ışıldı. Saygıyla eğildi. Gezgin satıcı istemeye istemeye geri çekildi ve merakla Kiyen'in ellerine ve ceplerine baktı. Elleri boştu. Ama ceplerinin durumu anlaşılmıyordu. Kiyen onu izledi. Camlı kapının önünde titreyen yaratığı omuzundan yakaladı ve kulağına şu sözleri fısıldadı. Okuması yazması yoktu. Gezgin satıcı hiçbir şey anlamamıştı. Zangır zangır titriyordu. Can havliyle başınız sağ olsun, başınız sağ olsun diye kekeledi. Kendini Kiyen'in ellerinden kurtarmaya çabalıyordu. Ama Kiyen ellerini gevşetmiyor, gülümseyerek konuşmasını sürdürüyordu. Bütün cahilleri aynı yazgı bekliyordu. Hepsi de buna layıktı gerçi. Hiçbiri bu ölümü karısı kadar hak etmiş olamazdı. Karısının ölüm haberini daha birkaç dakika önce almıştı. Ölüm hepimizin sonuydu ama önce cahillerin başına gelmeliydi. Bu sözleri söylerken serbest olan yumruğunu salladı. Yüzü de toparlanmış, her zaman takındığı ciddi anlatıma bürünmüştü. Satıcı şimdi anlıyordu. Adam kendisini ölümle korkutuyordu. Duasını kesti, imdat diye bağırdı ve elindeki paketi ilk yumrukta kendisini bırakan korkunç düşmanının ayakları dibine düşürdü. Sonra eliyle çenesine yapıştı ve çabucak oradan uzaklaştı. Bir daha bağırmazsa bayrak direği tetiği çekmezdi belki. İçinden silah çekme işini kendisi köşeyi dönünceye dek ertelemesi için yakarıyordu ona. Bir daha böyle bir şey yapmayacaktı asla. Trezyanum'un önünde üstünü başını inceledi. Gözden kaçmış bir yaranın izlerini aradı. Fişerli istifasını vermeden önce parasını istemeyi tasarlamıştı. Ne var ki en az umutlu olduğu anlarda bile kendisine gülen şansının verdiği sarhoşluk içinde 2000 şilini saydıktan, kendisine de 20'sini ödedikten sonra gezgin satıcı birden boşandı ve çıkırıklar arasında hiçbir soru sormamasına karşın zengin iş arkadaşının ona ateş ettiğini söyledi. Az daha kurşunu giyecekti. Bu işte daha fazla çalışmayacaktı. Bu yüzdendir ki Fischer'le geçirdiği büyük tehlikeye karşılık ona ayrıca bir tazminat ödemeliydi. Cüce ona aylığı 50 şilinden 6 aylık gelir vaat etti. Birincisi bugünden bir ay sonra ödenecekti ki o vakit Amerika'ya gideli haftalar geçmiş olacaktı. Gezgin satıcı bunu uygun bulduğunu bildirdi ve gitti. Kiyen yere düşen kitapları topladı. Yazgıları onu çok üzmüştü. Ama adamın birden ortadan gitmesine daha çok canı sıkıldı. Ona daha başka şeyler de söylemek isterdi. Arkasından yumuşak, sevecen bir sesle bağırdı. Ama öldü o. İnanın öldü. Artık bizi duyamaz. Daha yüksek sesle bağıracak denli güvenmedi kendine. Adamın neden kaçtığını biliyordu. Bu kadından herkes korkuyordu. Dün Fischer'le ondan söz ettiğinde kamburda sapsarı kesilmişti. Adı korku saçıyordu. İnsanın taş kesilmesi için Treize'nin adını duyması yeterdi. Fischer'le o paldır küldür konuşan, gürültülü Fischer'le kadının ikiz kardeşinden söz ederken fısıltıyla konuşmuştu. Kitaplarını kurtardığı o yabancıysa kadının öldüğünü inanmıyordu. Kaçmasının başka ne nedeni olabilirdi? Neden öyle korksundu durup dururken? Kadının ölmesi gerektiğini ona kanıtlamıştı. Öldüğü apaçık ortadaydı. Doğası gereği ölmüştü o. Ya da daha doğrusu koşulları gereği ölmüştü. Kendini yıkıma uğratmıştı. Aşk ve para uğruna kendi kendini yemişti. Evde kendine yiyecek ayırmıştı belki. Nerelere yiyecek gizlediğini kim bilebilirdi? Mutfağa, eski hizmetçi odasına, aslında yalnızca bir hizmetçiydi o, halıların altına, kitapların ardına. Ama her şeyin bir sonu vardı. Haftalarca bunları yiyerek yaşadı. Sonra ansızın hepsi bitti. Birden tüm stoklarını tükettiğini gördü ama yatıp ölmedi. Kendisi onun yerinde olsaydı öyle yapardı. Yaşanmaya değmez bir yaşam sürmektense ölmeyi yeğlerdi o. Ama Treyze onun vasiyetnamesine karşı duyduğu dayanılmaz istekle çılgına dönmüş, kendisini lokma lokma yemişti. Son anına dek vasiyetname gözlerinin önünden gitmedi. Etlerini didik didik ederek kemiklerinden ayırmıştı bu sırtlan. Etlerini bir bir ağzına götürdü. Kanayan etleri pişirmeden yiyordu. Nasıl pişirebilirdi ki? Sonra öldü. İskelet halini aldı. Eteklik çıplak kemiklerin üzerinde kas katı katlanmış, yukarı kıvrılmıştı. Bir fırtınanın onu bu hale soktuğu sanılırdı. Her zaman giydiği eteklikti bu. Ancak Treyze'yi fırtına savurmuş, etekliğin altından sürükleyip götürmüştü. Bir gün apartmanın kapısını kırmışlardı da onu bulmuşlardı. O kaba ve sadık paralı asker, efendisinin nerelerde olduğunu anlamaya çabalıyordu. Her gün kapıyı çalıyordu. Yanıt almadığı için içine bir kurt düştü. Kapıyı kırmaya karar vermeden önce birkaç hafta bekledi. Dairenin kapısı dışarıdan sımsıkı kilitlenmişti. Kapıyı kırıp içeri girince cesedi ve etekliği gördü. İkisi birlikte bir tabuta konulmuştu. Profesörün adresini hiç kimse bilmiyordu. Bilseler cenaze törenini ona da haber verirlerdi. İyi ki de bilmiyorlardı. Çünkü herkesin önünde ağlayacak yerde gülerdi. Tabutun ardında kapıcı yürümekteydi. Tek yasçı oydu. Cenazede efendisine bağladığından yalnızca o vardı zaten. Koskocaman bir bekçi köpeği tabutun üzerine sıçradı. Onu yere sürükledi ve kolalı etekliği paralayarak aldı. Ağzı kanlanana dek onunla cebelleşti. Kapıcı etekli kadınını diye düşündü. Etekliği canından çok severdi. Ama köpek açlıktan kudurmuş olduğundan ne işe karışmaya cesaret etti ne de kavgayı göze aldı. Yalnızca orada durmuş onları izliyor, koca canavarın kanıyla ıslanmış olan eteklik, hayvanın çeneleri arasında parça parça yittikçe müthiş duygulanıyordu. İskelet yoluna devam etti. Törende başka kimse olmadığından kentin dışındaki büyük çöp yığınlarının üzerine fırlatıldı. Ne mezarlıkla uğraştı kimse ne de dinle. Bu korkunç sonu haber vermek üzere de Kien'e bir haberci göndermişlerdi. O anda Fişer'le camlı kapıda göründü ve hazırsınız bakıyorum dedi. İyi ki donu kilitlemişim dedi Kien. Beni kilitlemek mi? Beni düşünüz de ancak kilitlersiniz. Fişer'le irkildi. Ölmeyi hak etmişti. Bugün bile doğru dürüst okuyup yazdığını kesinlikle biliyor değilim. Fişer'le anlamıştı. Benim karım da satranç bilmez. Bu işe ne dersiniz? Kanınızı beyninize çıkarıyor değil mi? Bazı ayrıntıları öğrenmeyi isterdim. O azıcık bilgiyle yetinmek zorundayız. Haberi getiren ortadan gitti. Gerçi onu kendisi göndermişti ama ettiği korkunç yemini Fişerli'ye açıklamaya utanırdı. Paketini de burada bıraktı demek eşek adam. Bana verin. Nasılsa her şeyi ben taşıyorum. Bunu da taşırım. Bu sözler üzerine dün akşamki uzlaşmalarını anımsadı. Ve Kien'le gereğinden fazla resmi konuştuğu için ondan özür diledi. Kendisine karşı duyduğu doğal saygıdan başka bir nedeni yoktu bu yaptığı yanlışın. Aslında onu küçük görüyordu. Çünkü şimdi Kien'den 4 kez daha zengindi. Onu tanımayı sürdürmeyi bir lütuf olarak görüyordu. Sermayenin son 1/5'i olmasaydı ağzını bile açmazdı. Ayrıca Kien'in özel yaşamı onu şimdi daha çok ilgilendirmeye başlamıştı. Belki de karısı gerçekten ölmüştü. İşaretler bunu gösteriyordu. Hayatta olsaydı erkeğini çoktan alır evine götürürdü. Hangi kadın böyle cebi dolu bir kafasız adamı eve götürmezdi? Kadının deli olduğunu inanmıyordu. Kien'in verdiği bütün ayrıntılar kadının aklı başında biri olduğunu gösteriyordu. Bu güçsüz kuvvetsiz sıska yaratığın böyle becerikli bir kadın bir yana herhangi bir kimseyi bile bir yere kilitleyebileceği fikri ise olanaksız ve saçma görünüyordu Kambur'a. Deli olduğuna göre kapıyı kırması gerekirdi hem. Mutlaka ölmüştü. Ama oturdukları daire ne olacaktı? İçinde değerli bir şeyler varsa dışarı çıkarılmalıydı. Eğer yalnızca kitaplarla doluysa bunlar da en azından rehine verilebilirdi. Daire ise büyük bir para karşılığı bir başkasına satılabilirdi. Şöyle ya da böyle bir şey olmuştu ve ister küçük ister büyük olsun bir sermaye bir yerlerde aylak aylak durmaktaydı. Sokakta Fişer'le kaygılı gözlerini kaldırdı ve Kien'e bakarak şöyle dedi. Sevgili dostum, evdeki o güzel kitapları ne yapacağız şimdi? Orospu gitti, kitaplar yapayalnız kaldılar. Öne doğru uzattığı sağ elinin parmaklarını bitiştirdi. Sol eliyle bunları tuttu ve orospunun boğazını kendisi sıkmış gibi birden parmaklarını gevşetti. Kien bunu anımsattığı için ona minnet borçluydu. Sakin olun dedi. Kapıcı daireyi mühürlemiştir kuşkusuz. Adam dürüstlüğün ta kendisidir. Yoksa böyle sakin sakin yanınıza yürür müydüm? Kadının orospu olup olmadığına gelince kesin bir karara varmam olanaksız. Haklıydı. Kadın ölmüştü. Geçerli bir kanıt olmadan onu mahkum etmek uygun değilmiş gibi geldi ona. Üstelik 8 uzun yıldır kadının gerçek mesleğinin ne olduğunu fark etmemiş olduğu için kendinden utanıyordu. Kadın olsun da orospu olmasın, dünyada böyle bir şey görülmüş değildir. Fischer de her zamanki gibi doğru çözümü bulmuştu. Cennetin yıldızları altında geçirilmiş bir yaşantının sonucuydu bu. Kien bu sözlerin doğru olduğunu hemen kabul etti. Kendisi yaşamında tek bir kadına dokunmuş değildi. Bu davranışını haklı çıkarmak için hepsinin de orospu olduklarından daha geçerli bir neden bilgi alanının dışında olabilir miydi? Ne yazık ki sözlerinizin doğru olduğunu kabul etmek zorundayım dedi. Bu sözlerle onun aynı görüşte olduğunu, kendisinin de benzer deneyi yaşadığını belirterek gizlemiş oluyordu. Ama Fischer'li orospudan bıkmıştı, sözü kapıcıya getirmek istedi. Onun dürüst olduğunu pek sanmıyordu. Her şeyden önce ve elbet ikimizin dışında dürüst adam diye bir şey yoktur dedi. İkinci olarak dürüst kapıcı diye bir şey yoktur. Kapıcılar neyle geçinir? Şantajla. Neden? Çünkü başka türlü geçinemezler. Yalnızca daireler kapıcının karnını doyurmaz. Başkalarının karnını doyurur belki ama bir kapıcınınkini değil. Bizim bir kapıcımız vardı. Getirdiği her adam karşılığında bir şilin alırdı karımdan. Bir gece eve yalnız dönse onun mesleğinde hiçbir şey olanaksız değildir. Adamın nerede olduğunu sorardı kapıcı. Yok derdi karım. Bana adamı göster yoksa ben sana gösteririm derdi. Bunun üzerine bizimki ağlamaya başlardı. Adamı nereden bulsun? Bazı geceler çıkıp bir saat ya da daha fazla dolaştığı olurdu. Kapıcıyı susturmak için ona şu kadarcık da olsa bir adam göstermek gerekirdi mutlaka. Fischer'le şu kadarcık derken elini diz düzeyinde tuttu. Yaratık sözden anlasa kolayca gizleyebilir bizimki adamı. Bir şiline yazık. Hem olan kim oluyor? Bana elbet. Kien paralı asker de olsa onun kendisi için gerekli olduğunu, onun sadık, güvenilir, ayı gibi güçlü bir adam olduğunu, dilenci, satıcı ve diğer aşağılık insanları eşikten geçirmediğini anlattı. Çoğu okuma yazma bile bilmeyen ve ayak takımıyla nasıl baş ettiğini izlemek bile bir zevkti. Çoğuna dayaklar atmış, resmen sakat bırakmıştı. Kendisine borçlu olduğu sessizlik için, çünkü bilim için insanın üç şeye, sessizliğe, sessizliğe ve gene sessizliğe gereksinmesi vardı, ona ödül olarak ayda 100 şilinlik küçük bir para veriyordu. Adam da alıyor ha, parayı alıyor diye atıldı oradan Fischer'le. Şantajcı, bakın haksız mıymışım, düpedüz şantajcı. Deliye tıkmalı bunu hemen. Deliye tıkmalı. Tamam, deliye. Kien dostunu yatıştırmaya çabaladı. Onun gibi kaba bir kimseyi kendisiyle karşılaştırmamalıydı. Elbette bir hizmet karşılığı para almak kabalıktı. Ama bu tür bir ahlaksızlık ayak takımı arasında çok yaygındır. Derinlere kök salmıştır. Hatta eğitimli sınıflara bile uzanmıştır. Platon buna karşı savaştı ama sonuç alamadı. İşte bu nedenle Kien üniversitede bir kürsü kabul etmekten her zaman kaçınmıştı. Bilim alanındaki çalışmalar için bugüne dek bir kuruş bile kabul etmemişti. Platon'a bir diyeceğim yok dedi Fischer'le. Bu adı yaşamını ilk kez duyuyordu. Platon'u tanıyorum. Platon zengin. Siz de zenginsiniz. Nereden mi biliyorum? Çünkü yalnızca zenginler böyle konuşur. Şimdi bana şöyle bir bakın. Yoksulun tekiyim. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey değilim. Hiçbir şey olmayacağım. Ama gene de hiçbir şey almıyorum. İşte kişilik diye buna derim.